Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızdan hepinizi en kalbi duygularla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Tarihin Derinliğine Yolculuk'ta bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Malumunuz bir süredir Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşuyoruz. Geçen programımızda da Yavuz Sultan Selim Han'ın, ki kendisi Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri, yani Fatih Sultan Mehmet'i bir kenara koyarak söyleyecek olursak belki de en büyük padişahı. Fatih'in önemi onun İstanbul'u fethetmesinden özellikle kaynaklanıyor. Ama Yavuz Sultan Selim Han da özellikle İran üzerine ve Mısır üzerine yaptığı seferlerle halifelik makamının Osmanlı İmparatorluğu'nun uhdesine geçmesine vesile olmasıyla ve Osmanlı kasasını, Osmanlı Devleti'nin kasasını, hazinesini doldurmasıyla gerçekten 600 küsur yıllık tarihte çok önemli bir yerde duruyor. Geçen programımızda artık hastalığını konuşmuştuk. Vefatına yakın bir dönemde yanındaki naibi, arkadaşı, yoldaşı Hasan Can'la bir konuşması vardı. Okay abi ondan bahsedecekti. Ben de isterseniz bir sonraki programı bırakalım demiştim. Buradan devam edeceğiz değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Tabii Hasan Can da önemli bir karakter abi.
Önemli bir karakter İbrahim'ciğim. Çaldıran Seferi sonrası Tebriz alındıktan sonra bir nevi o seferde hayatını kaybetmiş olan Hemdem Paşa'nın yerini almış. Satranç ve sohbet arkadaşı konumuna gelmiş Hasan Can. Padişahın her zaman en yakınında, seferde, hazarda her zaman en yakınında dostu, sırdaşı. Bu vefatı esnasında da bu şekilde kendisi. Biz gene onun sözlerinden devam edelim bu vefat vakasına. Hastalığı sırasında ona hizmet etmek şerefinden bir an mahrum olmadım. Geceleri sabaha kadar mum gibi için için yanarak karşılarında durur idim. Bir hizmeti olmadığı zaman emri alileriyle döşekleri yanında oturur idim. Kah mübarek elleri elimde, kah asil ayakları dizimdeydi. Cerrahlar ilaca giriştikleri sırada kah omzuma dayanır, kah cerrahların yaptıklarına bakmaya memur eder, ancak bana itimat buyururlardı. Vefatında Kur'an-ı Kerim okumak ve telkinde bulunmak vazifesini yalnız ben gördüm. Son nefesine kadar bir an yanından ayrılmadım. Hatta son nefesini vereceği sırada bu hakire hitap edip buyurdular ki, Hasan Can bu ne haldir? Ben hizmetçileri dahi dedim ki, Sultanım Cenab-ı Hakk'a yüz çevirip Allah-u Teala ile olacak zamandır. Buyurdular ki, bizi bunca zamandan beri kimin ile bildirdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümüzde bir kusur mu gördün? Ben dahi dedim ki, haşa, bir zaman Allah-u Teala'nın adını anmayı unuttuğunuzu görmedim. Lakin bu zaman başka zamanlara benzemediği için ihtiyaten söylemeye cesaret eyledim sultanım. Bir an geçtikten sonra Yasin suresini oku diye ferman buyurdular. Emri-i mayunları gereğince Yasin suresini hatmettim. Benimle beraber okudular. İkinci defa okurken Selamun kavlen min Rabbin Rahim ayetine geldiğim zaman gördüm ki mübarek dudakları bu ayeti okuyarak hareket eder. O anda şehadet parmağını uzatıp kelime-i şehadet getirdiler. Sonra Allah diyerek vefat eylediler. Eli elimdeydi. Mübarek bileğini tutmuş, nabzını dinliyordum. Nabzın durduğunu hissedince o anda lazım olan hizmetlerini yerine getirmek üzere ayağa kalktım. Hekimbaşı Ahi Çelebi oradaydı. Benim ne yaptığıma bakıyordu. Ayağa kalktığımı görünce, hayat henüz bakidir, niçin ayağa kalkarsınız diye beni oturtmaya kalkınca, bu eşeği alnıma koyduğum andan bu ana kadar veli nimetimin hizmetinden bir lahza olsun yüz çevirmemişim. Bu sıralarda yapılacak iş budur. Tabiplik etmenin zamanı geçti ve asıl cevher kaybolup gitti dedim. Gerekli hizmetleri yerine getirdim. Sultan Selim Han'ın bütün gasil hizmetleri o sırada o tayinmanında yapılıyor. Ve şöyle bir vaka anlatılıyor. Hekimleri bu gasili yaparlarken iki defa Selim Han'ın avret mahalleleri açılacak gibi oluyor. Fakat görüyorlar ki avretini sağ eliyle hareket ettiğini görüyorlar ve kapattığını görüyorlar Selim Han. İbni Kemal Paşa'nın, Ahmet İbni Kemal Paşa'nın yani Kemal Paşa Zade'nin bu vefat üzerine şu çok meşhur dörtlüğünü hatırlayalım. Az zaman içre çok iş etmiş idi. Sayesi olmuş idi alemgir. Şemsi asr idi, asırda şemsin. Zilli memdud olur zamanı kasir. Yani kısa zamanda çok iş yapmıştı. Lütuf ve ihsanlarının gölgesi cihanı tutmuştu. Asrın güneşiydi. İkindi güneşinin gölgesi uzun fakat zamanı kısa olur. Ayrıca şu tarihi düşürüyor bunun altına. Ruhunu Sultan Selim'in ya Allah gark rahmet kıl bir hakkı Fatiha. Kim vefatına anın tarihtir, ehli iman için ruhuna Fatiha. Bir anekdot daha var İbrahim'cim. Daha sonraki döneme doğru. İkinci Abdülhamid Han zamanında Selim Han'ın bir türbedarı varmış. Bu türbedar da oldukça maddi yönden fakir bir kişi. Hı hı. Uzun yıllar türbedarlık vazifesi yaptığı halde kendisi Selim Han'ın bir ruhaniyetinden, bir istimdat görmediğinden şikayet ediyor. Bir kerametini göremedim diyor. Hı. Hatta bir gün diyor ki Selim Han'a hitaben Evliyaullah senin kendilerinden olduğunu söylüyor. Evliyadan olduğunu biliyorum. Yıllarca türbedarlığını yaptım. Hala giderilemez bir yoksulluk içindeyim diyor. Hı hı. O gece 2. Abdülhamid Han rüyasında Selim Han'ı görüyor. Selim Han kendisine söylenen bu sözleri türbedarı Abdülhamid Han'a söylüyor. Abdülhamid Han da bu türbedarı ertesi gün çağırtıp kendisine bu sıkıntısından kendisine malum bahsediyor olduğunu söyledikten sonra kendisine hem ihsanlarda bulunup hem de maaşını arttırıyor İbrahim'cim. Böyle de bir anlatılan böyle bir şey vaka var. Böylece İslam dünyasında neyi başardı İbrahim'cim? Birincisi İslam dünyasında birliği başardı.
Şii fitnesini bertaraf ederek.
İkincisi sapkın itikatları büyük ölçüde izah etti diyemeyiz ama büyük ölçüde en azından
etkisini kırdı.
Çünkü gerçekten de eğer 2. Beyazıt'tan sonrası Selim Han dönemi gibi bir dönem yaşanmasaydı Şii fitnesinin Anadolu'da muazzam şekilde kök salıp bir daha bu köklerin ayıklanması imkansız şekilde yerleşeceği açıktır. Açıktır. Tabii ki sürekli bir tehdit altında olan ve artık Portekizlilere karşı sürekli ve İspanyollara karşı sürekli şekilde hac gemileri İbrahim'ciğim baskına uğruyordu. Ve bu adamlar bu baskınları yaptıktan sonra da bunlar hacıdır. Hani askeri bir amaçla değil sivil bir gemi falan ayrımı yapmıyorlardı. Bu hacıları da İbrahim'ciğim kasten bu insanları da köle ediyor. Savaş istediği gibi köle pazarlarında satıyorlardı. Hı hı. Nihayetinde hac yollarının güvenliği de artık mutlak şekilde sağlanmış oldu.
Evet.
Senin konuşmanın başında vurguladığın, bizim de önceki programlarda bahsettiğimiz Osmanlı hazinesi tarihinde hiç olmadığı kadar ve hiç olmayacağı kadar.
Bunu geçen programımızda da vurgulamıştınız,
evet.
Altını çizmiştiniz.
Evet, bunu altını bir daha söyleyelim evet. Sonuç olarak.
Önemli, çok önemli bir şey.
Hatta kendi mührüyle kapattı ve bu seviyeyi geçeveren biri olursa kendi mührünü kullansın, aksi halde benim mührümle devam etsin dedi. Hı hı. Kutsal emanetleri bu şekilde nihai koruma altına aldı. İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getirtti. Oraya özel bir özel bir kutsal emanetler odasının inşaatını başlattı. Ve 40. hafız kendisi olmak üzere 40 hafızın burada 24 saat boyunca dönüşümlü Kur'an okuması ayetini başlattı. Adetini başlattı. Çok kısa bir ara haricinde bu çağlar boyu devam etti. Bugün de hamdolsun devam etmekte. Doğudaki Osmanlı'nın daimi bir giderilememiş, gerçi Karamanoğulları kadar da sorun olmamış ama giderilememiş sorunu olan Ramazanoğulları Beyliği Çukurova'da bu dönemde Osmanlı topraklarına katıldı. Böylelikle İbrahim'ciğim Mısır gibi tabii elbette biz şeyde bahsetmiştik bir önceki programda bu İpek ve Baharat yollarının neticede İbrahim'ciğim İstanbul'dan sonraki en önemli antrepolarından ve limanlarından olan Mısır limanları. Hı hı. İskenderiye başta olmak üzere ele geçirilmiş oldu. Netice itibariyle artık Doğu'nun ve Batı'nın en kudretli devleti hiç tartışmasız bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu olarak tarih sahnesinde artık ışıl ışıl parlamaya başladı. Hı hı. Bütün ticaret yollarının mihveri Osmanlı ülkeleriydi. Buna da mührünü nasıl hazineye mührünü vurduysa buna da mührünü vurdu. Mısır'ın fethiyle birlikte devasa ticaret yollarının bütün şekliyle artık Osmanlı'ya aktarılmasını sağladı. Mısır birinci vilayet seviyesine yükseldi. Hı hı. Mısır gelirleri olduğu gibi İstanbul'da saray geliri olarak saraya aktarıldı. Ve artık Doğu'nun ve Batı'nın tartışmasız tek devleti haline getirdi. Bütün tehditleri de ortadan kaldırmış oldu Selim Han. Karakterinden de istersen tekrar
tabii
bir altın.
Şöyle abi önce şunu sormak isterim. Evet. Birincisi yine geçen programda vurgulamıştınız. Tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hazinenin Yavuz Sultan Selim Han zamanında dolması ondan sonraki süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süre ekonomik sıkıntı çekmeden varlığını sürdürmesine vesile oluyor. Kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman'ı ki kendisinde konuşacağız. Evet. Onun döneminde de hazine yine yeni fetihlerle falan doluyor ama.
Evet. Ama çok yatırım yapıyor o dönemde Batı'ya.
Evet, evet. Onun kadar Yavuz Sultan Selim Han dönemi kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir tarihinde ta ki çöküş sürecine kadar hiçbir zaman hazine o kadar dolu olmuyor. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme abi. Bir de yani 1470'te Amasya'da doğmuş. 1520'de Çorlu'da vefat ediyor. 50 yıllık bir ömür. Bunun işte 8 yılı, yani 1512'de tahta geçiyor. 1520'de
tabii, aslında
vefat
geç
ediyor.
Bir yaşa
42
doğru,
yaşında.
40 yaşında, yani, yaşa doğru tahta
yani
geçti.
Yani Fatih Sultan Mehmet dedesini, ki çok uzun bir zaman yok aralarında. Sadece babası 2. Bayezid Han var. Yani dedesi Fatih Sultan Mehmet'in bir 13 yaşında ve ardından işte 20 yaşında tekrar tahta geçtiğini düşünürsek aslında 42 yaş tahta geçmek için de oldukça geç bir yaş. Fakat o 8 yıllık saltanatına çok büyük başarılar dolduruyor.
Tabii Trabzon'daki şehzade, o Trabzon valiliği sırasında İbrahim büyük devlet ve ordu deneyimi elde ediyor. Hı hı. Safevilerin korku rüyasına dönüşüyor. Zaten Şah İsmail'in büyük korkusu Selim Han'ın
tahta geçmesiydi, evet.
Yani herkesin umudu Şehzade Ahmet'teydi. Ki Şehzade Ahmet de o Şahkulu isyanı sırasında Şahkulu'nu öldürerek, o isyanı dindirerek büyük askeri siyasi başarısı da söz konusuydu. Fakat biz tabii bir Selim Han olmazdı muhtemelen İbrahim'cim. Yani o şekilde olmayacaktı. Çünkü ricalin arzuları, ricalin hevesleri biraz daha onda ön planda olabilirdi. Rical de ikinci bir Fatih Sultan Mehmet Han dönemi de istemiyordu açıkçası İbrahim'cim. O süratte fetihler. Çünkü büyük demografik değişiklikler, büyük ekonomik çalkantılara sebep oluyor. Nüfus kaydırman gerek, yeni ekonomik şartları belirlemen gerek. Yani huzurlu bir dönem olmuyor aslında. Başarı olsa da huzurlu bir dönem olmadığı için muhtemelen Şehzade Ahmet babası gibi daha sakin bir politika izleyecekti. Bu da Safevilerin işine yarayacaktı.
Evet.
Yani evet, Şah İsmail yakalanamadı ama fitnesi en azından giderilmiş oldu.
Büyük ölçüde giderilmiş oldu.
Büyük ölçüde giderilmiş oldu. Belki takdir-i da asker biraz daha sabırlı davransaydı bu noktada İbrahim'ciğim belki...
Bugün İran diye bir devlet belki olmayabilirdi.
Olmayacaktı. En azından Şii bir İran devleti olmayacaktı İbrahim'ciğim. Ama evet, tabii takdir bu.
Evet abi. Bir de şimdi şey var, yani işte Yavuz Sultan Selim Han'ın saltanatının başından, şehzadelik döneminden işte vefatına kadar süreci konuştuk. Burada onun özelliklerini ben anladığım kadarıyla not aldım. Onları aktarayım isterseniz, biraz bunun üzerine konuşalım.
Eyvallah.
Yani sade bir hayatı tercih ediyor.
Evet.
Mütevazı. Hatta gereğinden fazla mütevazı.
Günde iki öğün yemek yiyor.
Tabii. Yani
oyunlarda da tek çeşit diyor.
Tabii, bir de şeyi de anlatmıştınız. Bir elçi, büyük elçi ziyarete gelecek onu. Üzerindeki kıyafetler uygun değil. Ondan sonra işte paşalar diyorlar ki, efendim hünkârım diyorlar, işte büyükelçi sizi şey görüşme talep ediyor. Fakat hani kıyafetinizi değiştirmeniz mümkün olur mu? Bu kıyafetle mi karşılayacaksınız gibi bir şey söylediklerinde, yok diyor, tam bu şekilde karşılayacağım, gelsin diyor, ama onu kapının önünde bekletin diyor. Daha sonra işte büyükelçi kapının önünde otururken kapıyı biraz aralıyorlar. O da kılıcını çıkarıyor yerinden ve güneş ışığının büyükelçinin yüzüne yansıyacak şekilde kılıcını tutuyor ve daha sonra da güneş ışığı büyükelçinin gözlerini o kadar kamaştırıyor ki onu görmesine imkan bile bırakmıyor yani. Sonra işte hiç, ya diyor, ben padişahla konuşmam ama kendisini hiç göremedim diyor.
Namzdan aksadan güneş ışığı göremiyor
tabii. Böyle bir şey var. Oldukça kararlı bir padişah. Yani bir sefere çıktığında kendisine itiraz eden herkesi gerektiğinde cezalandıracak kadar kararlı
Koçum.
Ki
Hemden Paşa bu yani, işin kurbanlarından biri
bir tanesi ki en önemli adamlarından en yakındaki adamlarından bir tanesiydi. Oldukça dirayetli, yani Sahra, yani o Sina çölünü geçerken geçmeden önce işte kendisine ya olur mu olmaz mı diye telkinlerde bulunan insanlara karşı bile hani yok biz bu kararı aldık geçeceğiz diye ordusuyla beraber Sina çölüne giren bir padişahtan bahsediyoruz.
İşte orada mesela bir acabası olsa İbrahim'ciğim.
Tabii.
Konuşmuştuk.
Evet.
Bir acaba gösterse o zorlu çöl geçişinde, yani asker çok daha kolay şartlarda isyan ederken orada
kesinlikle
muhtemelen ciddi başa bela durumlar olabilirdi.
Hı hı.
Ve vazgeçilebilirdi.
Evet. Padişaha da vazgeçirebilirdi.
Vazgeçirebilirlerdi. Yani.
Evet. Bir de zaten şöyle, şimdi Sina çölünü düşündüğümüzde abi, Mısır'a o şartlarda, o günkü koşullarda bir orduyla beraber hareket etmek, geçmek
evet,
o başka devletlerin de başka padişahların, hükümdarların da yapabileceği bir şey gibi görünmüyor yani.
Tabii zaten denenmiş zamanda İbrahim'cim. Çok büyük İskender gibi zamanda Emir Timur gibi insanlar geri dönmüşler. Çünkü riske girmek istememişler, askerlerini riske atmak istememişler. Ama düşmanı yıldıracak yol da buradan geçiş. Güçlü bir orduyu ancak bu şekilde buradan götürebilirsin. Bu noktada tabii çok ciddi bir planlama ve kararlılık gerekiyor.
Evet.
Zerre şüphe orduda büyük bir yıkıma, büyük bir manevi yıkıma. Bu şey hevesli olanların hevesini kırıyor. Çünkü 3-5 kişi çıktığı zaman biliyorsun İbrahim'cim bu hep böyledir yani. Bu 3-5 kişi 100 kişinin hevesini kırar.
Evet.
O yüzden çok ciddi, amansız ve önce kendini feda edecek şekilde davranmazsan.
İşte onu söyleyecektim. Evet. Çok oldukça cesur bir padişah.
Evet.
Yani kendisi de yalın kılıç yeri ve zamanı geldiğinde savaşta askerleriyle beraber savaşan bir padişahdan bahsediyoruz.
Nasıl Nibolu Kalesi'ne Yıldırım Beyazıt'tan tek başına gidip kuşatma esnasında Bredoğan kaleyi teslim etmeyesin ben geldim ordumla diyor. Hani Doğan Bey de duyuyor yukarıdan. Çağırıyorlar. Teslim etmem padişahım bekliyorum diye geri dönüyor ondan sonra. Yıldırım Beyazıt yine safları içinden geçip düşman saflarının içinde geri dönüyor bunlar. Yani bu elbette burada bir ırsiyet de söz konusu İbrahim'ciğim.
Yani zaten başına, Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, işte Kanuni Sultan Süleyman da bu kategoriye girebilir.
Evet, tabii.
Peşinden işte 4. Murat.
4. Murat.
Bu isimleri böyle bir araya getirdiğimizde yani birbirinin kopyası diyebiliriz aslında yani karakter olarak.
Evet.
Yani işte bir de şöyle bir hakikat de var abi. Osmanlı padişahları tarihten derse çıkarıyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet Yıldırım Bayezid Han'ın yaptığı hatalardan ders çıkararak belki de
bu eğitimlerin sonucu.
Evet.
Tarihi bildikleri için, tarihi okuyup öğrendikleri için bundan ders çıkaracak fırsatları da oluyor. Çünkü aynı aksiyonun içindeler. Duruma bir şekilde vaziyet etmeleri lazım. Bunu tarihten noksan olarak yapmalarına imkan yok İbrahim'ciğim. Planlamasını yapamazsın harekatının işini yani yapamazsın.
Tabii.
Yani mesela işte niye Napolyon hata yaptı, Hitler yaptı diye tarihte sorulur bu. Hani Hitler onu bilmiyor olamaz, okumamış olamaz Napolyon hatasını.
Tabii.
Ama akıllıca davranmak farklı bir şey tabii.
Yani. Kesinlikle öyle. Abi isterseniz bir ara verelim.
Olur İbrahim'ciğim.
Aranın ardından programımıza devam edelim. Yavuz Sultan Selim'le ilgili sormak istediğim bir iki husus daha var.
Eyvallah.
Mesela bir şair tarafı var.
Evet.
Yazdığı muazzam şiirler var. Onları sormak istiyorum. Bir de işte kişiliği ve karakteriyle ilgili az önce zikrettiğim şeyleri 4-5 başlık halinde bunları genel toparlayıcı olarak değerlendirebileceğimiz türden bir takım sorular yöneltmek istiyorum size aradan sonra inşallah. Değerli dinleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın ilk bölümünde Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatını, o anda yanında bulunan Hasan Can'la yaşadığı diyaloğu, Hasan Can'ın günlükleri diyebileceğimiz metinlerden okuma yaparak aktarmıştık. Peşinden biraz da imparatorluğun, İlber Ortaylı'nın ifadesiyle imparatorluğun en önemli padişahlarından biri Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğiyle ve yaptığı fetihlerin sonuçlarıyla ilgili bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi Okay abi, Yavuz Sultan Selim Han'ın şair bir tarafı da var.
Evet.
Yani diğer özelliklerine geçmeden önce onları biraz daha detaylandırmak istiyorum ama öncesinde şunu sormak isterim. Yani 42 yaşında tahta geçiyorsunuz. 8 sene hüküm sürüyorsunuz. Bu hükümranlığınız döneminde İran üzerine yürüyorsunuz. Mısır üzerine yürüyorsunuz. Sina çölü denilen ve o zamanın koşullarında geçilmesi imkansız görülen bir çölü geçerek gidiyorsunuz. Mısır'la Memlüklerle iki tane savaş yapıyorsunuz.
Evet. Çok ciddi savaş.
Yani bir tanesi Tomanbay'la yapıyorsunuz. Bir tanesi Kansu Gavri'yle yapıyorsunuz. Evet. Ve hani bunlar böyle bugünün şartlarında bile kolay şeyler değil.
İbrahim'ciğim Filistin gibi, Kudüs gibi İslam'ın en kritik noktaları da hakimiyetimize geçiyor.
Evet. Yani. Bu kadar büyük işler yapıyorsunuz. Bunun yanında evlisiniz, çocuklarınız var.
Tabii.
Ondan sonra hani onların yetiştirilmesi.
Kendi hayatın da var.
Tabii. Yani öyle bir şey var. Hani muhtemelen bir sonraki programımızda Kanuni dönemine geçeceğiz. Evet. Kanuni gibi bir evladı yetiştirmek de kolay değil yani.
Hiç kuşkusuz.
Bu kadar koşuşturmacının şunun bunun arasında. Bir de şiir yazıyorsunuz. Mesela
evet,
öyle
divan
şiir.
Divan sahibi. Yani.
Öyle bir şiir yazmış ki mesela. Hani bunu herkes bilir. Tekrar etmek istiyorum.
Evet, okuyayım ben.
Hani sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen Dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur, yar olur. Ayar olur, serdar olur, didar olur.
Bunların... Yukarıdan aşağı okuduğun zaman şeyleri de
evet,
aynı oluyor değil mi?
Evet, yani çok enteresan bir şey. Hani tam Osmanlı şehzadelerinin nasıl eğitildiğini, hangi hocalardan eğitim aldığını biliyoruz.
Evet.
Tek taraflı savaşçı gibi yetiştirilmiyorlar. Hem savaşçı, hem alim, hem edebiyatçı, hem iyi bir aile babası, iyi bir devlet reisi. Yani çok yönlü, eskiler derler ya mesela bir ilim adamı birden fazla ilmi uğraşınca ona hezarfen, yani bin fenli derlerdi. Yani bunlar da resmen hezarfen gibi yetiştiriliyor abi.
Aynen öyle.
Dolayısıyla yani bu kadar koşuşturmacanın arasında, bu kadar meşgalenin arasında bir yandan işte aile babalığı yapıyorsunuz. Sefere çıkıyorsunuz falan, belki 6 ay bir sene gelmiyorsunuz ama bir taraftan arkanızda kanunu gibi, yani Şehzade tabii. Süleyman gibi birini bırakıyorsunuz.
Şehzade Süleyman o sıralarda mesela Çaldıran'da, Çaldıran döneminde, yani İran Seferi döneminde de, Mısır Seferi döneminde de Edirne muhafızı.
Evet.
Batı'dan
devlete emanet
gelebilecek
ediyorsunuz.
Tehlikeye karşı tabii ki tabii. Bu Edirne muhafızı yapıyor.
Yani böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz ve şiir yazıyorsunuz. Yine geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. İşte gece ortalama 3 saat falan uyuduğundan bahsetmiştiniz. Kitap okumaktan gözlerin bozulduğunu ve gözlük kullandığını bahsetmiştiniz.
Evet.
Yani padişah bu kadar yorgunluğun arasında bir de geceleri de kitap okuyor. Yani biz bugün kitap okuyamamaktan şikayet ediyoruz.
Özel zaman oluşturuyor bunun için.
Tabii yani. Kendini özel zaman oluşturuyor. Şimdi nasıl yapıyorlar bunlar abi? Yani böylesi bir karakter nasıl ortaya çıkıyor?
Bugün, zaten
bugünün koşullarına baktığımızda çok mümkün görünmüyor abi.
İbrahim'ciğim bu karakterler zaten böyle oluyor. Yani bu şekil insanlar oluyorlar. Yani mesela herkes gibi 8 saat uyumuyor onlar. Yani sen, bu sadece bize ait, bizim kültürümüze ait bir durum değil.
Evet.
Yani Leonardo da Vinci'de sen 8 saat uyuduğunu işitsen herhalde şaşırırsın yani. Hı-hı. Bu kadar insan nereden çıkacak? Michelangelo'nun da öyledir. Yani bizim kültürümüze geldiğinde ilim adamlarımızdan büyük sultanlara kadar bunlar bir kere az uyuyan insanlar. Gecelerini ilim ve ibadetle mutlaka faydalandıran insanlar. Yani çok özel bir hastalık ya da aşırı bir yorgunluk durumu olmadıkça, hı-hı, bu insanların gecenin çoğunda zaten ayakta görüyorsun. Kendilerine ayırdıkları zaman da işte bu zamanlar. Çünkü gün içinde devletin ve milletin sorunları ve peş peşe özellikle bu hareketli aksiyoner padişahlar döneminde sürekli bir harekatı planlama, bir harekatın içinde olma, hı-hı, dış ilişkileri bir şekilde bir satranç tahtasında piyon hareketleri gibi yönetme. Bunlar zaten kişisel hayat diye bir şey bırakmaz insanda.
Evet.
Yavuz Selim Han da hiç kuşkusuz bunlardan bir tanesi. Bütün Osmanlı şehzadeleri. Zaten İbrahim'ciğim şeyler de, yani hareme giren genç kızlar dahil, Endorun'a getirilen bütün devşirilen çocuklar dahil, Yeniçeri olacak ya da biraz daha derslerinde başarı gösterirlerse rical devlet adamlığı kademesine yükselecek olan tüm çocuklar ve şehzadeler İbrahim'ciğim mutlaka bir, özellikle şehzadelerde görüyoruz bunu, hı-hı, bir aynı zamanda da bir işte uzmanlaşmaları isteniyor. Aklıma geldi şimdi mesela Abdülaziz Han'ın şehzadesi, Şehzade Seyfettin Efendi, babası gibi uzun, iri yarı 2 metre civarında boyu olan, boylu poslu bir insanmış.
Hı-hı.
O mesela nasıl Kanuni Sultan Süleyman Han mesela bir kuyumculuk öğreniyor ek olarak. Ondan sonra kendisi de mahyacılık öğrenmiş İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani düşün o Ramazan aylarında o iri cüsseli şahsın Taraçık minareleri tırmanarak, bugünkü gibi elektronik sistemler de yok, yağ kandillerini dizip onları çekip ve sonra izleyerek o mahyaları oluşturması.
Tabii bir de meslek öğreniyorlar yani.
Tabii bunu bir meslek olarak mesela, tabii, sadece bununla geçinilebilir.
Hı-hı.
Zaten sürgün yıllarında şehzadelerin ve hanım sultanların, yani kız çocukların da çoğu İbrahim'ciğim Avrupa'da mesela Abdülhamit Han'ın kızlarından çok ciddi cam işçiliği yapan,
hı-hı,
Ayşe Sultan var, adını unuttum şimdi, iki isimliydi. Çok ciddi cam işleri yapıyor. İşte padişahlar arasında numizmatik para işleri, para bilimi biliyorsun İbrahim'ciğim, bu eski sikkelerden günümüze kadar. Bunların dönemini, tarihini, malzemesini detaylı bilebilecek olan padişahlar var. Abdülhamit Han'ın zaten hani dahi seviyede bir deha seviyesinde marangoz olduğu malum.
Bugün Yıldız Camii'ndeki o ahşapları, ahşap dolapları görüyoruz. Onu kendi elleriyle yaptığı.
Evet evet İbrahim'cim, yani öyle bir öyle eserleri var depolarda falan tutulan. Bazıları internette görülebiliyor. Hakikaten yani eşi benzeri görülmemiş mobilyalar çıkarmış. Mübarek hakikaten. Bunlar çok ciddi bir eğitimin sonucu İbrahim'cim. Zamanın bütün ilimlerini tahsil etmenin dışında mutlaka bir el işinde, yani bir mümkünse bir el işinde uzmanlaşmalar istenmiş. El işinde uzmanlaşamayanların ciddi şekilde mesela işte 2. Selim Ağa'nın, 3. Selim Ağa'nın musikideki uzmanlığı gibi. Hatta işte 2. Ahmet Ağa'nın İbrahim'cim çok muazzam bir el yazısı var.
Hattat.
Hattat. O okuma odası, ikinci Ahmet şeyde Topkapı Sarayı'nda o bütün duvarlardaki el yazılar kendisine ait. O da çok kısa sürede Kur'an-ı Kerim yazabiliyor. İstinha edebiliyor. İstinha edebiliyor. Şeyde taklit edip kopyalayabiliyor. Yani bunlar böyle yetenekli insanlar. Ve bu insanların, bu tür insanların elinde devlet yükseliyor, yüceliyor.
Evet. Yani kaliteli insanların bulunduğu ortamlar, zeminler, mekanlar, sistemler, kurumlar kaliteli hale geliyor.
Aynen
işte.
Öyle. Aynen öyle. Bu zaten o zaman yükseliş de kaçınılmaz oluyor.
Evet.
Devletin bekası da kolay sağlanabiliyor. Ömrü de uzuyor. Tabii tali pek çok sebep bir araya geliyor tabii şimdi.
Elbette.
Devlet, bu devlet neticede geriledi ve yıkıldı.
Şimdi şunu söyleyebiliriz abi.
Evet.
Yani özellikle Ebu Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi yükseliş döneminin önemli isimlerinin hükümranlık dönemine ilişkin. Sonuç olarak bir
tabii sistem, askerlik ana meslekleri.
Tabii bir de o var yani. Büyük komutanlar bunlar.
Onu başta söylememiz gerekiyor.
Yani savaş yönetiyorlar bu insanlar ki hani Yavuz Sultan Selim geçtiğimiz programları defalarca kez konuştuk.
Evet.
İran üzerine yürürken o dirayeti, askerlerine cesaret vermesi, kendisini vazgeçirmek isteyenleri cezalandırması, keza yine Mısır üzerine yürürken yaptıkları. Dolayısıyla elbette bunların asker bir tarafları da var. Fakat şu da var abi. Hani o dönemin sistemini biraz da aktarmak açısından, eğitim sistemini özellikle aktarmak açısından ısrarla bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani bir devlet sonuçta tek bir padişah tarafından, tek bir kişi tarafından yönetilmiyor. Bunun bir alt kadrosu var. Vezirleri var, sadrazamları var, vezir azamları var. Bu adamlar da padişah kadar kaliteli oldukları için bu sistem bu şekilde yürütülebiliyor. Yani düşünün ki Yavuz Sultan Selim Han'ın altında bir savaşı yönetemeyecek, bir savaşı idare edemeyecek yahut savaşta işte yeterlilik gösteremeyecek türden komutanlar, askerler olsa
tabii
bu fetihler gerçekleştirilemeyebilirdi.
Aynen öyle.
O divanını aldığı vezirler Yavuz Sultan Selim gibi yani arif, irfan ehli, alim, ilim ehli insanlar olmasaydı muhtemelen ortaya böylesi bir 8 yılda böyle bir sistem çıkmayacaktı.
Aynen öyle İbrahim'cim. Çok güzel söyledin. Zaten bu işte Kahdi Rical dönemi başladıktan sonra artık tek başına bir padişahın iyi eğitimli, dirayetli, idarede ya da askerlikte yetenekli olması bir anlam ifade etmemeye başlıyor.
Evet. Yani aynı şekilde yetenekli, dirayetli, bilgili, arif, yani irfan ehli bürokratlar lazım.
Aynen.
Devlet yöneticileri lazım.
Bundan bir tek bir hani bir 4. Murat'ı biraz ayıralım. O da Kahdi Rical döneminin insanı. Ama o büyük bir acının, büyük bir kararlılığın insanıydı.
Evet.
Aynı zamanda.
Abinin vefatını kendi gözleriyle görmüştü.
Gördü. Sonra Hafız Paşa'ya artık 1622 sonrası artık idareyi 1632 sonrası idareyi ele aldıktan sonra Kösem Sultan Eski Saray'a gönderdikten sonra son bir artık ne koparabiliriz diye Yeniçerilerin o büyük isyanı esnasında Hafız Ahmet Paşa'nın 3. avluda şeyde Topkapı Sarayı'nda gözlerinin önünde parçalanması tabii 4. Murat Ağa'nın ayrı bir tüm eğitimleri dışında ayrı bir motivasyon verdiğini belirtmek lazım. Mesela şeyi söylerler yani 4. Murat Ağa'nın 1635 ve 1638 o Bağdat ve Revan ve Bağdat seferlerinde nasıl bu kadar muvaffak olduğu bir soru işaretleri genelde. Daha çok batılı tarihçilerde oluyor bu. Fakat tabii burada ırsi bir hakikat olduğu da ortada. Şimdi biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman'ın sonrasında artık 2. Selim'le birlikte padişahlar sefere gitmemeye başladılar. Ordu'ya başına ya kaptan paşalardan ya da sadrazamdan bir serdar atıyorlardı. Savaşa onlar gidiyorlardı ve artık Osmanlı padişahlarını harbanlarında göremiyoruz. Birinci Ahmet Han sonrası, yani Sultanahmet dönemi sonrasında da artık savaşa gitmeyen padişahlar ek olarak aynı zamanda da sancağa gitmeyen şehzadeler söz konusu. Şimşirlikle tutuluyorlardı. Böylece adlarına çıkarılabilecek isyanların engellenmesi söz konusuydu. Ama tabii bir odanın içerisinde ömrünü geçirmiş şehzadelerin hem ruh sağlıkları hem de eğitim seviyeleri, yani her zaman da muharip yetenek ve bilgileri elbette ki hudutlu kalacaktı. Döncü Murat Han da bu şimşirlik şehzadelerinden. Şimdi nasıl oldu da bu büyük başarıları gösterdi? Devleti tekrar mutlak bir idareyle toparladı. Hazineyi de doldurdu. Yani doldu değil mi? Hazineyi kendine getirdi.
Bağdat'ın ikinci Fatih'i.
İkinci Fatih. Evet. İşte burada İbrahim'ciğim biz artık bir ırsi durumla karşı karşıyayız.
Abi özür dilerim. O dönemdeki bürokratlar etrafındaki devlet yöneticileri de yine fena isimler değil. Aralarında vardı ama böyle tabii kötü ki diyebileceğimiz ama yani mesela Evliya Çelebi o dönemde yaşıyor.
Evet.
O Hezarfen Ahmet Çelebi o dönemde yaşıyor.
Aynen.
Ondan sonra işte bu şair daha sonra idam ediliyor. Hiciv Ustası Nefi o dönemde yaşıyor. Yani o dönemin devlet yöneticileri, paşaları, ilim adamları, edebiyat adamları da enteresan karakterli yetişmiş insanlar.
Zaten peşi sıra diyorsun bu dönemin yani Döncü Murat Han'ın peşi sıra zaten Köprülüler gelecek ve o idare bir soluk alacak yani zaten bir soluk alacak. O Döncü Murat'la bir ilk o hayat öpücüğünü alıyor. İşte İbrahim'ciğim bunlar hem iyi yetişme hem de ırsi. Çünkü Döncü Murat Han'ın mesela şimdi anlatıyorlar ki mesela Bağdat seferinde Safevilerle olan mücadelede ön cepheye o kadar sokuluyormuş ki başının üzerinden mermiler, top gülleleri geçerken bile kurmaylarıyla orada konuşup önce askerler tabii hayran kalıyor kendisi. Bu tür liderlere saygı duyar askerde.
Evet.
Yani bu sancakta böyle bir tecrübe yaşamamış. Hani desen ki Yavuz Sultan Süleyman gibi hani zaten Safevilerin içine akınlar yapıyordu falan. Büyük bir askeri tecrübesi vardı.
Evet.
Böyle bir şey yok ortada. Ama o ırsi geriliği taşıyor. Muazzam bir şey.
Kesinlikle.
Hayran olmak elde değil. Tamam ters, sert tarafları vardı. Şuydu buydu yani ama büyük liderlerin sert tarafları olur.
Elbette. Başka i̇şte yani Yavuz Sultan Selim'i konuştuk. Onun da sert tarafı.
Kaç tane sadrazam, 7 tane sadrazam da çalışıyor İbrahim'ciğim.
Tabii. Onun da öyle tarafları
var. Bunlar içinde kendisinin dövdüğü var. Mesela bak sadrazam öldürüldüğü olmuştur İbrahim'ciğim. Boğuldu olmuştur sadrazamların. Sadrazam dövüldüğü vaki değildir yani.
Nitekim 4. Murad'ın da sadrazamı kendi elleriyle bizzat askerlerin gözünün önünde öldürdüğünü biliyoruz yani.
Evet.
Hain olarak gördüğü sadrazamı. Abi şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz.
Topal Recep Paşa.
Evet. Tamam. Onu. Evet abi. Evet. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Son 2,5-3 dakikamız kaldı. Ben bunu aktardım diye hatırlıyorum ama yani aktardıysam ikinci baskı olsun. Tekrar etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Belki daha önce dinleyicilerimiz hatırlamıyor olabilirler. Yani onlar için de tekrar etmek faydalıdır diye düşünüyorum. Şimdi Osmanlı diplomatlarından Ahmet Vefik Paşa var biliyorsunuzdur.
Tabii
1891'de vefat ediyor Sultan II. Abdülhamid zamanında onun döneminde. Ahmet Vefik Paşa merhumun Lehçe-i Osmani diye bir eseri var. Burada iyi siyasetçi ve iyi yöneticilerin sıfatlarını sıralıyor abi. Hepsi de M harfiyle başlıyor. Bu da enteresan.
Allah Allah.
Şunlar özellikleri. Muteber diyor. Yani kendisine itibar edilen. Mutedil, ılımlı. Mutezim, azimli. Mutena, seçkin. Mütlif, affedici. Muvaffak, başarılı. Muvakkit, vaktin kıymetini bilen. Muzaffer, kazanmış. Mübeccel, yüceltilmiş. Mübeşşir, sevindirici haber veren. Mücerrep, tecrübe edilmiş. Müdebbir, tedbirli. Müeyyit, sağlam. Müfekkir, düşünen. Müheyya, hazır. Yani bu özellikleri alt alta sıraladığımızda karşımıza Yavuz Sultan Selim resmi çıkıyor abi.
Çok güzel söyledin.
Yani bu özelliklerin dışında başka özellikleri de var ki ısrarla yine vurguladık geçen programlarımızda da.
Ben program bitmeden son bir şiiri var. O beni en çok sevdiğim şiiri o.
Lütfen.
Çok kısa.
Tabii.
Onu söyleyeyim istersen İbrahim'ciğim.
Tabii. Buyursunlar abi.
Milletimde ihtilafu tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde dahi bir karar eyler beni. Müttehitken savleti adaya defa çaremiz, ittihat etmezse millet dağdar eyler beni. Yani milletimin ayrılma, bölünme endişesi mezarında dahi rahatsız eder beni. Saldırgan düşmanlara karşı birleşmek iken çaremiz, birlik olmazsa kızgın demirle dağlanmış gibi yanar beden diyor. Yani.
Evet. O 500 küsur sene önceden adeta bugünlere seslenen bir şiir bu.
Her döneme sesleniyor İbrahim. Evet. Belki bundan Varsa bir 500 sonra, sonrasına da
sesleneceğim. Tabii. Evet. İşte Osmanlı eğitim modeli böyle şahsiyetli, karakterli, cesur, dirayetli, evet, düzgün adamlar çıkarıyor ortaya. Zaten Yavuz Sultan Selim Han öyle bir karakterdi ki, yani ancak Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu böyle olabilirdi.
İbrahim'ciğim, bu anneleri de böyle yetişmiş, evet, ya. İşte o şeyde, haremde. Hı-hı. Anneleri de böyle yetişiyor. Yani hepsi o, mesela o devşirme kızların çoğu da İbrahim'ciğim mesela çok iyi bir hem İslami ve geleneksel terbiye aldıktan, almanın dışında bakıyorsun kimisi tarihte uzmanlaşıyor, kimisi matematikte. Yani inanılmaz eğitim almışlar İbrahim'ciğim. Anne o kadar önemli ki, anne faktörü. Hı-hı. İbrahim'ciğim. Son, müsaade edersen bir şey söyleyeyim.
Lütfen, tabii.
Ya şimdi bu devletleşme sürecinden önce bu Yahudilerin tarihine baktığında İbrahim'ciğim, hakikaten büyük sanatkarlar, bilim adamları falan çıkarmışlar. Biraz derinine bakıp annelerine baktığın zaman İbrahim'ciğim, anneleri neredeyse kendilerinden daha eğitimli.
Evet.
Yani öyle bir hanede geçirmişler ki çocukluklarını, anneleri bir numaralı teşvikçileri.
Ve örnek aldıkları
baba,
kişi.
Baba her ailede, her kültürde baba daha çok dışarıda. Hı hı. Fakat çocuk anneyle birlikte evde.
Evet.
Ya bunun altını çizmek,
tabii,
lazım.
İşte o sistem öyle anneleri yetiştiriyor, öyle, evet, babaları, evet, yetiştiriyor. Evet, evet. Dolayısıyla bugün tam da aslında ihtiyaç duyduğumuz şey öyle bir şey, öyle bir sistem.
Evet, evet,
yani,
evet,
bugün niye bu haldeyiz sorusunun cevabı geliyor. Evet. Dönüyor, dolaşıyor, eğitim noktasına ulaşıyor. Şimdi son olarak şunu söyleyerek kapatayım. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'a torun olarak Yavuz Sultan Selim gibi bir şahsiyet yakışırdı. Kanuni Sultan Süleyman Han'a da baba olarak Yavuz Sultan Selim gibi bir şahsiyet yakışırdı. Böyle bir şahsiyeti konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Abi, keyifli bir söyleşi oldu.
Eyvallah.
Bilgilerimizi de pekiştiriyoruz. Bilmediklerimizi öğreniyoruz.
İbrahim'cim, bizim maksadımız hamaset yapmak değil.
Evet.
Anlattığımız çoğu şey muteber genel kaynaklarda geçen şeyler. Hı hı. Biz menkıbelere de yer veriyoruz. Evliya hikayelerine, öykülerine de, menkıbelerine de yer veriyoruz. Bunlar toplumda genel kabul bulmuş. Çoğu tevatür derecesine ulaşmış. Hı hı. Yani pek çok kaynaktan doğrulana gelen haberlerden bahsetmeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce.
Eyvallah abi. Eyvallah. Biz de istifade ediyoruz, öğreniyoruz. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki programımızda da Osmanlı İmparatorluğu'nun başka önemli bir şahsi, 40 küsür yıl padişahlık yapmış muazzam başka bir şahsiyeti konuşmaya başlayacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Yavuz Sultan Selim Han silsilesinin en sonuncusunu çekmiş olduk, konuşmuş olduk. Yavuz Sultan Selim Han'ı anlatmaya saatler yetmez. Belki başka programlarımızda zamanı geldiğinde yine kendisiyle ilgili konuşmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir padişahı, yeni bir dönemi değerlendirmek üzere huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.